Japonca'da hanman kyoshi denilen bir kavram var. Direkt örnek alınmaması gereken kötü kişiler anlamına geliyor. Yani bir şey sana öğretme vasfı olmayan kişiler. Tersine öğretmenler, anti öğretmenler de diyebiliriz. Birçok kişi için en belalı öğretmenler de en yakınındakiler ebeveynleri oluyor. Ebeveynleri de biz seçemiyoruz sonuç olarak. Ki burada da aslında önemli bir sorun ortaya çıkıyor. Çoğu kişi için hayatındaki ilk öğretmenler ebeveynleri oluyor. Onları seçme şansımız da eğer yoksa o zaman onların insafına kalmış oluyoruz. Hayatı onlar üzerinden öğreniyoruz. Eğer hanmen kyoshi tanımına giren tarzda bir ebeveyne sahipsen belki de ben asla onun gibi olmayacağım şeklinde bazı kararlar vermişsindir bu süreçte. Gelişim sürecinde, büyüme sürecinde. Ama acaba bu kararı verdiğinde gerçekten yapılması en doğru şeyleri yaptığından emin misin? Yani iyi bir iş çıkarıyor musun acaba gelişim süreçlerinde? Bir şeyleri gözden kaçırıyor olabilir misin? Şu anda beni dinlediğine göre muhtemelen psikoloji içerikli, kişisel gelişim içerikli videoları izlemeyi seven birisin. Böyle bir ihtiyaç duyuyorsun. O zaman bir şeylerin eksik olduğunun farkındasın. Bu anti öğretmen, tersine öğretmen figürlerinden gerçekten nasıl doğru dersler çıkarabilirsin? Onlardan öğrendiklerini nasıl doğru şekilde kullanabilirsin? Öğrenmemen gerekenleri nasıl ayrıştırabilirsin? Bu konuda sana bir rehber olması açısından 5 basamaklı bir yolu konuşmamın sonuna doğru önereceğim. Ama buna geçmeden önce bu konuşmadan bence çıkarman gereken en önemli ders şu. Tersine öğretmenlere bakıp tamam eğer o bunu yapıyorsa ben tam tersini yapmalıyım şeklinde bir strateji izlemen pek de iyi bir fikir değil. Birçok kişinin aklına bu geliyor. Yani o birçok konuda yanlışsa, kötüyse o zaman zıttı iyidir. Ama durum pek böyle değil. Mesele biraz daha karışık. Birkaç örnek üzerinden ne demek istediğimi daha iyi anlatayım. Çünkü bunu anladığında çözüm yolları da kolaylaşacak. Ayşe'nin babası aşırı otoriter, baskıcı, kontrolcü birisiydi. Ayşe onunla olan deneyimlerine baktığında babasını bencil, işte kendini düşünen, diğerlerini önemsemeyen tarzda birisi olarak görüyordu. Babasını narsist birisi olarak gördüğü için ondan nefret ediyordu. Bu yüzden de büyüdüğü zaman, kendisi de anne olduğu zaman, çocuğuna serbest şekilde yaklaşan, ona sınır koymamaya çalışan, o rahat etsin, mutsuz hissetmesin, ağlamasın diyen, ona kıyamayan tarzda birisine dönüştü. Diğer insanlara karşı da hayır demeyen, onları memnun etmeye çalışan, kırmamaya çalışan birisiydi. Çünkü babası bu şekilde asla davranmazdı. Onun gibi davranmıyorsam demek ki doğru yol budur diye düşünüyordu. Başka bir örneğe geçelim. Mesela Elif. Elif'in annesi sorumluluk almaktan pek hoşlanmayan, ev işlerine çok zaman ayırmak istemeyen, keyfine, rahatına düşkün, gezmeyi tozmayı seven tarzda birisiydi. Ve öyle çok bir şeyleri de kafasına takmayan, kaygısız tarzda birisi olduğu için aslında Elif kendini biraz yalnız hissediyordu. Belli sorunlarla karşılaştığı zaman annesi yüzeysel bir şekilde bu konuya yaklaşıyordu, çok takip etmiyordu. O yüzden de Elif kendini güvensiz bir ortamda gördüğü için yaşından büyük sorumluluklar almaya başlıyor. Her şeyi detaycı bir şekilde düşünmeye çalışıyordu. Elif'in kendisi anne olduğu zaman bu sefer çocuğuna işte aşırı korumacı şekilde yaklaşan, hatta kaygılı bir şekilde yaklaşan, onun karşılaşabileceği durumları önceden düşünüp olabilecek tüm senaryoları kafasında canlandıran ve bu yüzden de aslında biraz gerginleşen bir anne oldu. Çünkü gerçek annelik böyle bir şey diye düşünüyordu. Annesinden tersine öğretmen olarak öğrendiği şey buydu. Çocuğuna kendi yaşadığı şeyleri yaşatamazdı. Murat'ın babası işkolik birisiydi. 7/24 sadece işi düşünen, iş sorunlarını eve getiren, bu stresi onlara da yaşatan tarzda birisiydi. İşe o kadar çok zaman ayırıyordu ki hem kendini hem de ailesini ihmal ediyordu. Murat bunu gördüğü zaman tabii ki o da tersine öğretmen olarak babasını görüp onun zıttı şekilde hareket etmeye karar vermişti. Derslerine pek çalışmayan, geleceği, kariyerini çok da fazla düşünmeyen ve gezmeyi, tozmayı, hayatında işte kendine iyi gelen şeyleri yapmayı önceliklendiren tarzda birisine dönüştü. Çünkü babası gibi hayatı kaçırmak istemiyordu. Ayşe'ye, Elif'e ve Murat'a baktığında sence tersine öğretmenlerinden çıkardıkları dersler çok doğru görünüyor mu? Kendine göre belli mantıkları olsa bile gördüğün gibi başka sorunlar bu sefer ortaya çıkıyor. Kendileri kendi çocuklarına, etrafına farklı türde bir tersine öğretmen haline geliyorlar aslında. Ki nesiller arası aktarılan travmaların da bu şekilde aktarıldığını söyleyebiliriz. Hani öyle son zamanlarda popüler olan bir kavram var ya. İşte bu kendi ebeveyninden farklı şekilde kendini konumlandırmasına rağmen daha sonrasında başka sorumlu birine insanlar nasıl dönüşüyor'nun önemli cevaplarından birisi de bu. Burayı biraz daha detaylandırayım. Yani birisini kötü örnek olarak görüp tam zıttını yapmanın beraberinde neden belli sorunlar getirdiğini, bunun pek de iyi bir fikir olmadığını biraz daha detaylandırayım. Kimse tamamen her konuda haksız değildir. Şimdi bu gerçeği güzel bir şekilde özetleyen Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Hoca kadılık yapıyor ve bunu da bilen bir adam bir gün onun evine geliyor. Hocaya anlatıyor derdini. Birisiyle bir husumet yaşıyor. Burnundan soluyarak derdini anlatıyor. Hoca da onu dinliyor. Sonra adam hocaya dönüp, "Hoca söyle, haklı mıyım, haksız mıyım?" "Tabii ki haklısın," diyor. Adam bunu duyunca rahatlıyor, sonra evine gidiyor. Hemen ardından onun hasmı geliyor. Bu sefer o da sinirli bir şekilde, gergin bir şekilde neden haklı olduğunu anlatıyor uzun uzun. Daha sonra da hocaya dönüp soruyor. "Hoca, beni dinledin. Şimdi bana söyle, haklı olan ben miyim, o mu?" "Vallahi çok haklısın," diyor. Bunu duyunca adam rahatlıyor, sonra oradan ayrılıyor. Tüm bu olaylara şahit olan hocanın karısı da şaşkınlıkla hocaya soruyor. "Ya hoca, sen nasıl hakemsin? Ona da haklısın dedin, ona da haklısın dedin. Böyle şey mi olur?" Bunu duyan hoca karısına dönüp, "Vallahi sen de haklısın," diyor. Sadece kötü ve sorunlu olan şeye odaklandığında meselenin aslında bütününü göremezsin. Kim olursa olsun bir şekilde güçlü olduğu ve başkalarının aslında örnek alması gereken noktaları vardır. Mesela Ayşe'nin babası. Hayır diyebilen, kendi isteklerini önceliklendirebilen, doğru bildiğinin arkasında durabilen birisi. Ayşe'nin sorumsuz annesi, hayatın tadını çıkarmayı bilen, olmayan şeyleri kafasına takıp bunu dert etmeyen, konforunu, rahatını düşünebilen hoş sohbet birisi. Murat'ın işkolik babası, çalışkan, disiplinli, geleceğini düşünen, kendi potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışan, başarıyı önemseyen birisi. O yüzden de ben asla onun gibi olmayacağım dediğinde o kişiyi çağrıştıran tüm özellikleri de kötüleştiriyorsun. Ve onu çağrıştıran belli özellikleri de kendi bünyene almamayı seçiyorsun. Almadığın zaman bu da başka sorunlara neden oluyor. Çünkü o özelliklere ihtiyaç duyduğun durumlar da var hayatta. Burada önemli bir nokta var. Negatif deneyimler üzerinden hareket ederek ben öyle olmayacağım dediğinde, tersi şekilde hareket edeceğim dediğinde bunu nasıl yapabileceğin konusu net olmuyor aslında. Eğer anne baban yani ebeveynlerin bu tersine öğretmenler dışında başka öğretmenlerin olduysa sana yol gösterebilecek, doğru şekilde model olabilecek, zengin kaynakların olduysa o zaman belki telafi edebilirsin. Ama böyle kaynaklar yoksa ortada bir boşluk oluyor. İşte otoriter olmayacağım, rahat olmayacağım, sorumsuz olmayacağım. Ama tersi nasıl yapılır? Bunları bilmiyorsun. Kendince belli varsayımlarla kendin doldurmaya çalışıyorsun. Katılaşmaya başlıyorsun ve o katılık da beraberinde başka sorunlar getiriyor ve orada şöyle bir şey oluyor. Sıkıştığın noktalarda bildiğin modelleri uygulamaya başlıyorsun. Çünkü bilinç dışı düzeyde aslında annenin, babanın, bu tersine öğretmenlerin sana öğrettiği bilgiler kayıtlı. Hoşuna gitmese de, bunları doğru görmesen de bildiğin yollar aslında bunlar. Ve o zaman da o sinir bozucu gördüğün, nefret ettiğin tersine öğretmenler gibi hareket ederken kendini buluyorsun. Ve bu da gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Sonra da kurban psikolojisine bağlayıp onlar yüzünden ben böyle karmaşalar yaşıyorum. Onlar yüzünden bu kadar ortada, boşlukta gibi hissediyorum, sıkışmış hissediyorum diyorsun. Mesela Ayşe otoriter olan babası gibi hareket etmek istemediği için diğerlerini hep memnun etmeye çalışıyordu ya. Ama bazen bundan çok yorulup aşırı bencil şekilde, sadece kendini düşünen şekilde davrandığı durumlar olabiliyor, öfke patlaması yaşadığı anlar olabiliyor. Elif Sorumsuz anneye, rahat anneye sahip olan Elif, o da aldığı tüm sorumluluklar, taktığı o tüm kaygılı düşüncelerden bazen o kadar çok bunalıyor, yoruluyor, depresif hissediyor ki işte pılını pırtısını toplayıp tüm bunlardan uzaklaşıp kaçmak, annesi gibi rahat bir hayat kurmak istiyor aslında. Bunları hayal ederken buluyor kendini. Murat babası gibi işkolik birisi olmak istemiyor ama kolay yoldan para kazanmak için bu sefer bu iş nasıl yapılırı araştırıyor. Buna çok mesai harcıyor, zaman harcıyor. Riskli işler yapıyor, riskli yatırımlar yapmaya çalışıyor kendince. Ve bunlar da aslında kendisini gergin birisine dönüştürüyor. Ve tüm bu örneklerde de kendi anne babası gibi olmak istemiyorken, bu tersine öğretmenler gibi hareket etmek istemiyorken, onlar gibi de hareket ediyorken kendilerini bulduklarında çok sıkışmış hissediyorlar. Tersi gibi hareket etmek istediklerinde de bu sefer bu da başka sorunları beraberinde getiriyor. Ne yapacağını şaşırıyorlar. Tanıdık geliyordur belki de sana. Peki ne yapmak gerekir? 5 aşamalı bir yolu önerebilirim. Birinci aşamada kötü örnek, tersine örnek olan kişinin pozitif özelliklerini listele. Bu kişinin pozitif olabilen özelliklerini birer araç gibi düşünebilirsin. Mesela bir bıçak birçok işlevi vardır değil mi? Hani birini öldürmeye de evet yarayabilir ama meyve kesmeye, yemek hazırlamaya da yarayabilir, kendini korumaya yarayabilir, bir şeyleri işte hazırlamak için kullanabilirsin. Bir sürü işlevi vardır. Bu listeyi belirledikten sonra en ön plana gelen, en çok işine yarayabilecek özellik nedir? Bunu seç. İkinci adımda bu özelliğin senin hayatında ne durumda olduğunu analiz et. Tersine öğretmende gördüğün bu güçlü özelliği kendi hayatında ne kadar becerebiliyorsun, uygulayabiliyorsun. Mesela hayır diyebilen, kendi ihtiyaçlarını da önemseyebilen birisi ise bu özelliği görüyorsan, ben bu konuda ne durumdayım? Bunu eğer hayatıma aktarsaydım neler değişirdi? Biraz bunları hayal etmeye çalış. Üçüncü adımda da ben bu özelliği tamam ikna oldum, bunu hayatıma geçirmem gerekiyor dedikten sonra bu konuda neler yapabilirim? Nasıl bir aksiyon planı hazırlayabilirim düşünmek için arayış içine gir. Kitaplar okuyabilirsin, şu anda olduğu gibi videolar izleyebilirsin. Bu işi güzel bir şekilde yapabilen, bu özelliğe sahip olan belli modeller etrafında düşünebilirsin. O kişileri gözlemleyebilirsin. Ve dördüncü aşamada bu öğrendiklerini uygula. Sadece teorik olarak bilmek yetmez. Bu bildiklerini hayata geçirdiğin oranda içselleştirmeye başlarsın. Ve bu adımları atarken de ne kadar yapabildin, yapamadın, nerede zorlandın, bu zorluklar konusunda neler yapabilirsin, hatta belki destek alman faydalı olabilir mi? Bu konuları düşün. Ve beşinci adımda tersine öğretmenden başka neler öğrenebilirsin sağlıklı bir şekilde? Bunu düşün. Daha önce yaptığın listeye bir göz gezdir, başka ekleyebileceğin bir şey var mı? O listeden başka bir odak noktası belirle ve az önceki adımları tekrarla. Belki de tersine öğretmenine teşekkür edeceksin sana bunları fark ettirdiği için, farkında olmadan. Ama daha da önemlisi, tersine öğretmen gerçekten senin işini çok zorlaştırmış olsa bile senin kendini geliştirme azmin, çaban, emeğin gerçekten takdire şayan. Bu yüzden de kendinle gurur duy. Buradaki 5 aşamalı önerdiğim yolu daha verimli bir şekilde hayatına geçirmeye ihtiyaç duyarsan kendinin terapisti ol kitabımı edinmeni önerebilirim. Orada 4 adımlı uyan yöntemi olarak tanımladığım bir yöntemi anlatıyorum. Buradaki şeyle anlattığım yollarla paralel bir şekilde ilerleyen, bunların her birini hayata geçirirken zorlandığın blokajları özellikle aşma noktasında faydalı olabilecek belli fikirleri bulabilirsin. Açıklamalarda linki var. Tekrar görüşmek üzere.